Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 19. ayrım. Bir soruşturma başlatılacak. Aslında ikisi içinde. Teröristleri aramaya da devam ediyorlar. Ama şimdi, Ajan Gross'un ve diğerlerinin ölümüne neden olan olaylarla ilgili ikinci bir soruşturma daha açılacak. Herhangi bir ihmal ya da hata var mı diye bakacaklar. Oliver hakkında yani, diye araya girdi Annabel. Evet. En kötüsü ne olabilir, dedi Caleb. En kötüsü mü? Gidişata göre hapsi boylayabilir. Ama bu pek muhtemel değil. Davadan atılabilir. Bu daha muhtemel. Yüksek yerlerde dostları olsa da kimse o sıcakta uzun süre kalamaz. Özellikle eğer medyada bu işe bulaşırsa. Bu bir kabus, dedi Caleb. Eğer medya işe karışırsa Oliver'ı ve geçmişini de araştırmaya başlarlar. Adamın bir geçmişi yok. En azından resmi olarak yok, dedi Reuben homurdanarak. Kesinlikle, dedi Caleb. Benim korkum da bu. Gerçekte kim olduğunu didiklemeye başlayacaklar. Hükümet bunu istemeyecektir, dedi Alex. Reuben bilmiş bir havayla başını salladı. Çok fazla şey biliyor. Eğer ortaya çıkarsa birilerini küçük düşürecek şeyler. Şu suikast timini mi diyorsunuz, dedi Annabel. Aynen öyle. Siz hükümetin onu susturmaya çalışacağını mı düşünüyorsunuz? Dedi kekeleyerek. İnanamayarak ona baktı Caleb. Burası Sovyetler Birliği değil, Annabel. Biz kendi insanlarımıza suikast düzenlemiyoruz. Annabel Alex'e baktı. Alex hemen gözlerini kaçırdı. Pekala, Stone hepimize bir şekilde yardım etti. Bu da neden biz ona yardım edelim mi, etmeyelim mi diye tartışıyoruz sorusunu getirdi aklıma, dedi Annabel. Soru bu değil, dedi Alex. Eğer ona yardım etmeye çalışırsak, işleri onun için daha kötü hale getirir miyiz? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir, diye sordu Annabel. Şu anda herkes ona karşı. Bize ihtiyacı var. Elinde tek kalan bizleriz. Bu konudaki duruşunu çok net sergilemişti, dedi Alex. Bizim yardımımızı istemiyor. Çünkü bizim tehlikeye girmemizi istemiyor, dedi Annabel. Ve kendi adıma konuşuyorum, bu benim için yeterli bir neden değil. Ayağa kalktı. O istese de, istemese de ben ona yardım edeceğim. Bölüm 38. James McElroy, Stone'un yanına oturdu. İngiliz güvenlik grubu arkalarında dolanıyordu. Değneğini bankın kenarına yasladı. Chapman bana ayrıntıları anlattı, dedi McElroy. Bundan eminim. Onun hayatını kurtardığını söyledi. Stone cevap vermedi. Yine de hiçbirimiz için iyi bir gün olmadı. Öyle de denebilir. Peki kendini suçluyor musun? Stone adama baktı. Neden suçlamayayım? McElroy bir süre düşündü. Başka bir şekilde cevap verseydin hayal kırıklığına uğrardım. Ben senelerce başkalarını suçlamaya alıştım. Hatta bunu dünyanın bir kuralı olarak kabullendim. Ama senin için bu durumun geçerli olmadığını biliyorum. Hiçbir zaman da olmadı. Peki davadan çıkarılacak mıyım? İster misin? Bitirilmemiş işlerden hoşlanmam. Keşke sana kesin bir cevap verebilseydim. Ama veremiyorum. Başkanın benimle ilgili tereddütleri mi var? Daha önce olmuştu. O bir politikacı. İşi hiç kolay olmadı. Ben o yüzden politikaya hiç bulaşmadım. Böyle meselelerde bir casusun işi çok daha kolay. Peki, aksi yönde bir karar olmadığına göre araştırmama devam edebilir miyim şu anda? Evet, diyebilirim. Bilmem gereken tek şey buydu. Anladığım kadarıyla Riley Weaver seni ziyaret etmiş. Etti. Korkmuş sanırım. Büyük bir şeyin yaklaşmakta olduğunu görüyor. Burada olanların da onun bir parçası olduğunu düşünüyor. Sadece bunun bir ilk adım olduğunu. Sanırım evet, buna inanıyor. Peki ya sen? Parktaki saldırı bir şey ifade etmediğine göre başka bir şeyin parçası olabilir. Başkanın dibinde bir bomba patlatmaktan ve ateş açmaktan daha büyük bir şeyin mi? Tanrım, büyük bir belanın içinde olabiliriz. Adam espriyle söylüyordu bu sözleri ama bakışlarındaki endişeden onun da sıkıntıda olduğu belliydi. Bu başka şeyin ne olduğuna dair bir ipucu var mı? Stone ona döndü. Faut Türkekul. Ne olmuş ona? Ben tesadüflere inanmam. Onun saldırı anında parkta olmasını mı kastediyorsun? Senin kadar rütbeli birinin bu konuda bir şeyler bileceğini sanıyorum. O halde neden onu öldürmediler? Bu sorunun cevabı çok kolay olurdu. Bu iş hiç kolay değil. Güvenlik ekibine baktı. Biraz yürüyelim mi? Eğer bana yardım edersen olur. Dizlerim eskisi gibi değil. Aslında eskiden de pek bir şey değillerdi ya, neyse. İki eski müttefik yürümeye başladılar. Stone, McElroy'u koltuğunun altından destekliyordu. Casusların şefi ise bastonuyla yavaşça yürüyordu. Teorilerin mi var diye sordu McElroy. Bizden önce ne yapacağımızı biliyorlar. Dahası biz karar verdiğimiz anda öğreniyor gibiler. Yani bir hain mi var? Stone başıyla onayladı. Muhtemel birileri var mı? Bu iş için her yanı araştırdım ve elle tutulur bir şey bulamadım. Bu durum beni çileden çıkarıyor. Yani sen de böyle bir şeyden şüphelendin. Ben hep böyle bir şeyden şüphelenirim ve genellikle doğru çıkar. Diğer tarafın hep bizim önümüzde olduğu konusunda sana katılıyorum ama bunu nasıl yapabildiklerini bilemiyorum. Bir tuzak kurabiliriz. Tek bir kaynaktan bilgi ileteceğiz ve kimin ellerine geçtiğine bakacağız. Bu işe kanacaklarını sanmam. Denemeye değmez mi? O zaman onlara şüphelendiğimizi açık etmiş oluruz. Eğer sandığım kadar iyilerse, zaten şüphelendiğimizi biliyor olmalılar. Sanırım oturmam gerekiyor Oliver. Stone, arkadaşının başka bir banka oturmasına yardım etti, sonra kendi de yanına oturdu. Bana bir şey söylemeni istiyorum, dedi Stone. Parkta olanlar, Türkiye Kul'un planını herhangi bir şekilde değiştirdi mi? Görev tamamen değişti mi? McElroy hemen cevap vermedi. Eğer Faut öldürülseydi, tamamen değişirdi tabii, dedi. Tamamen bitirecek kadar değişmedi ama. Değişseydi, saldırının amacının bu olduğu düşünülebilirdi. Adam ölmediği için alternatif nedenler düşünmek zorundayız. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Şimdilik gelmiyor ama denemeye devam etmeliyiz. Senin için kolay olmayacak bu. FBI seni ezmenin yollarını arıyor. Şefleri başkanınızla bir görüşme yaptı bile. Kendisiyle ben de görüştüm ve seni davadan alması yönündeki baskılara teslim olmaması için elimden geleni yaptım. Durdurulana kadar devam edeceğim işime. İş hayatımızı çok güzel özetledin Oliver. Bence de. İyi şanslar. Şansa ihtiyacım olacak. Buna da ihtiyacın olacak. McElroy cebinden bir hafıza kartı çıkarıp Stone'a uzattı. Nedir bu? FBI'ın ağaç çiftliğine yapılan saldırıyla ilgili ön raporu. Stone karta şüpheyle bakarken McElroy ekledi. Kulübene bir bilgisayar gönderdim daha önce. Durdu. Bilgisayarı nasıl kullanacağını biliyorsun değil mi? Becerebilirim, teşekkürler. Rica ederim. McElroy kas katı kesilmiş dizlerinin üzerine kalktı ve yavaşça yürüdü. Bölüm 39. Stone arkasına yaslandı, gözlerini ovaladı ve esnedi. Son bardak kahvesini doldurdu ve kulübesinin odalarına baktı. Sonra bakışları yine yepyeni laptopuna kaydı. Eski mobilyalarının arasında bir Picasso tablosu kadar sırıtıyordu. Hafıza kartının içindekiler laptopun kendisinden çok daha ilgi çekiciydi Stone için. FBI kendilerinden biri öldürüldüğü için ağaç çiftliği ve karavanla ilgili detaylı bir araştırma yapmıştı. Buldukları ilginçti ama çok da şaşırtıcı değildi. Stone kendine çok kızıyordu. Keskin gözlü ajanlardan biri, Kravitz'in karavanının yakınındaki saman balyalarından bazılarının renklerinin daha açık olduğunu fark etmiş, balyaları kaldırmış, alttaki açık alana girmiş ve bomba malzemeleri ile yarıları kesilmiş iki tane basketbol topu bulmuştu. John Kravitz'in kişisel geçmişine bakınca, patronu Wilder'ın da dediği gibi adamın gerçekten üniversite mezunu olduğunu görmüşlerdi. Ama Wilder'ın onlara söylemediği ya da muhtemelen kendisinin de bilmediği şeyler vardı. Kravitz daha önce iki kez tutuklanmıştı. Savaş karşıtı protestolardan kök hücre çalışmalarına kadar her şeyi protesto etmişti. Ayrıca cep telefonunda hükümetin izleme listesinde olan bazı kişilerin isimleri ve adresleri bulunmuştu. Komşuları da Kravitz'in son birkaç haftadır garip davrandığını söylemişti. Ama Stone bunlara pek inanmıyordu. Çünkü bu komşular neden böyle düşündükleriyle ilgili kesin bir örnek verememişlerdi. Tabii polislerin ve FBI'ın adamın kapısına dayanmasının dışında. Ağaç çiftliğindeki kayıtlara ve orada çalışanların ifadesine bakılırsa, Kravitz, akça ağacın kamyona yüklenmesinden Kolombiya bölgesine götürülmesine kadarki tüm aşamalarda bulunmuştu. İşten sonraki saatlerde buna dahildi. Çünkü onda deponun özel bir anahtarı vardı. O depoda ağaç yola çıkmaya hazırlanıyordu. Kravitz gibi deneyimli bir el için, basketbol topunun içinde de olsa bir bombayı ağaç köküne yerleştirmek kolay işti. Rapor bunu da ortaya çıkarmıştı. Yüzeyde oluşacak herhangi bir hata kolayca düzeltilebilirdi ve dahası çuval beziyle gizlenebilirdi. Kravitz bir tüfek mermisiyle öldürülmüştü. Mermi kalbine isabet etmiş ve onu hemen öldürmüştü. Stone keskin nişancının yeteneğine hayran kalmıştı. Çünkü bu atışı Stone ve Chapman ona doğru ateş ediyorken yapmıştı. Ağaç çiftliğindeki sekreter 45'lik bir tabancayla öldürülmüştü. Lloyd Wilder ise yüzüne doğrultulan bir av tüfeğiyle vurulmuştu. Tom Gross'un göğsünde de iki tane 45'lik mermi vardı. Gross silahını bir kez ateşleyebilmişti. O da duvara isabet etmişti. Saldırıda iki farklı silahın kullanılması en az iki saldırgan olduğu anlamına geliyordu. Av tüfeği problemliydi. Yakın mesafeden hiç kuşkusuz öldürücüydü ama çok da gürültülüydü. Tabanca bir susturucu ile kullanılmış olabilirdi. Yine de hiç kimsenin bir şey duymadığını söylüyordu rapor. Bu göründüğü kadar şaşılacak bir şey değildi aslında. Stone, Gross ve Chapman'la çiftliğe giderken çiftliğin ana yoldan çok uzağa kurulduğunu fark etmişti. O yüzden geçen arabaların hiçbiri silah sesi duymamıştı muhtemelen. Ayrıca orada çalışan diğer işçiler de dışarıdaydılar. Ofis binası uzun ve alçaktı. Binaya yaklaşan bir aracın diğer binalardan ya da tarladan görülmesi pek muhtemel değildi. Ayrıca ağaç çiftliğindeki makineler çoğu zaman açık olurdu ve gürültü yaparlardı. Yine de oradaki herkesle görüşülmüştü ve bir şey duyup duymadıkları sorulmuştu. O anda ofiste 3 kişi vardı ve 3'ü de ölmüştü. Stone arkasına yaslanıp kahvesini içti. Şafak sökmeye başlamıştı. Demek ki Kravitz de bomba planının bir parçasıydı. Polisler gelince öldürülmüştü. Kısa, gürültüsüz ve mantıklıydı. Kanıtlar ortadaydı. İmzalanmış, mühürlenmiş ve gönderilmişti. Posta kutusunu kontrol etmek gerekiyordu ama neden önce ağaç çiftliğine saldırmışlardı? Lloyd Wilder da komplonun bir parçası mıydı? Bunu gösteren bir kanıt yoktu. Ayrıca Stone geliş nedenlerini söylediğinde adamın yüzünü görmüştü. Stone çok fazla yalancı görmüştü ve Wilder'ın yalan söylemediğine inanıyordu. Peki sekreter? Bir bağlantı yoktu. Yanlış yaptığına dair bir kanıt yoktu. Stone kulübesinin dışında ayak sesleri duydu. Hemen laptopu kapattı, odayı karanlığa boğdu. Masasının çekmecesinden silahını aldı ve masanın yanına çöktü. Sadece gözleri görünüyordu. Tıpkı Riley Weaver geldiğindeki gibi yapmıştı. Gece vakti gelen davetsiz misafirlerden sıkılmaya başlamıştı artık. Kapısındaki silüet bir kadına aitti. Saçlarından, bedeninden ve yüzünün şeklinden anlayabiliyordu. Ajan Chapman mıydı? Bu daha uzundu. Saçları da daha uzundu. Oliver, parmağını tetikten çekip ayağa kalktı. Birkaç saniye sonra Annabel Conroy ile karşı karşıyaydı Stone. Annabel kulübeye girdi, şöminenin yanındaki sandalyelerden birine oturdu ve kaşlarını çatarak Stone'a baktı. Annabel, ne yapıyorsun burada? Konuşmamız lazım. Ne hakkında? Her şey hakkında. Ama önce senin başının dertte olmasıyla ve bizim yardımımıza ihtiyaç duymanla başlayalım. Stone yorgun bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Bununla başa çıkabilirim. Ve ben hepinizin... Hepimizin ne? Diye bağırdı Annabel. Bizim ne yapmamızı istemiyorsun? Sana olanları umursamamamızı mı? Senin cenazene gelip keşke dememizi mi? Gerçekten de bunun işe yarayacağını mı düşünüyorsun? Stone, Annabelle'in yanına oturdu ve silahını beline koydu. Hayır, sanırım öyle düşünmüyorum. İyi, çünkü buraya sana yardım edeceğimizi söylemeye geldim. Sen istesen de, istemesen de. Ama nasıl? Bir FBI soruşturmasına karışamazsınız. Ben olsam karışmak demezdim. Ayrıca ne zamandan beri resmi bir soruşturmaya karışmaya karşısın? Bildiğim kadarıyla senin kariyerin bunun üzerine kurulu. Bu seferki farklı. Neden? Hükümet için çalıştığın için mi? Bunun nasıl bir fark yarattığını anlayamıyorum. Ayrıca hükümet şu anda senden çok da memnun olmadığı için resmi olmayan yardımlara bir şey demezsin diye düşündüm. Ama sizin bir şeyler yapabileceğinizden emin değilim. Bu bizi daha önce durdurmadı. Stone'a döndü ama sesi o kadar da agresif değildi artık. Tek söylediğim, yardım etmek istediğimiz, tıpkı senin deve kulübündeki diğer arkadaşlara yaptığın gibi. Ama size yardım etmemin karşılığını bana çoktan ödediniz. Siz olmasaydınız divinde ölüp gitmiştim. Bu bir yarış değil, Oliver. Ben senin arkadaşınım ve her zaman yanında olacağım. Stone iç geçirdi. Diğerleri nerede? Dışarıda, arabadalar. Ben de öyle tahmin etmiştim. Onları da getirmek ister misin? Biraz daha kahve yapabilirim. Zahmet etme, biz kahvaltımızı da getirdik. Stone şaşkınlıkla bakarken Annabelle ayağa kalktı. Yaşasın deve kulübü, dedi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 214. Devamı 20. ayrımda.